Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasıl geçti haftanız?
Güzel geçti, iyi geçti. Bahar yaklaşıyor.
Kolda bir şey kalmadı.
Evet, fizik tedavi sürecim de bir şekilde gidiyor. Yine bir ağrısı kalıyor. Yani orijinal ayarları bozulunca bir şeyin.
Sesle ilgili aynı şey söyleyebilir miyiz?
Ses yok, ses gider gelir de. Bu yani menisküs ameliyatı, tendon ameliyatı gibi kas şeylerinde bir defa bozulmuşsa insan eli değince orijinal gibi olmuyor.
Yani şimdi bir araba mı satın alıyoruz abi?
Öyle abi. İnsan vücudu olur. Da öyle şimdi.
Ama sürekli zaten vücut yenileniyor, hücreler
o
yenileniyor.
Ayrı bak, ben dışarıdan bir müdahaleyi söylüyorum. Hücre yenilenmesini söylemiyorum. Dışarıdan bir müdahaleyle kopmuş bir şey dikildi, tendon dikildi, kas dikildiyse... Yani eskisinden sağlam oldu diyemezsin yani buna.
Ben şöyle düşünüyorum. Tedavi aslında vücudun kendi kendini tamir ya da sağaltma ameliyesine yardımcı olmaktır yani.
Evet
yani
ama
tıbbın belki o anlamda şeyi de ne kadar az müdahale eder, ne kadar az o esas işleyişe çok fazla müdahale etmezse ya da şöyle diyeyim. Kendi kendini tedavi etme sürecini ne kadar kolaylaştırırsa aslında... Tıp bir şey yapmış oluyor.
Ya şimdi diyecekler ki bunların girmediği bir tıp kalmıştı. Buna da girdiler.
Fakat şöyle Mehmet abi, siz şöyle, de tabii hastane süreci yaşadınız. Evet. Biz de hastane süreci yaşıyoruz şu aralar. Allah var ya, doktorlardan razı olsun. Cenab-ı Hak hastanelerdeki personelden de razı olsun.
Amin amin.
Bu kadar ümmeti Muhammed'in hakikaten sıkıntısına böyle göğüs geriyorlar. Tabii bunu hakikaten ihlasla yapan, bu işten zevk alan insanların cidden ben çok güzel dereceler alacağını... Cenab-ı Hak nezdinde razı...
Amenna. Bak şimdi.
Evet.
Bak, o bir başka mesele. Ben o kendi kendine tedaviden şunu anlıyorum. Bazı şey vardır. Vücut kendi içinde bunu tedavi sürecine zaten sokar. Bazı şey vardır ki artık burada dışarıdan
müdahale
bir
şarttır.
Elin müdahalesi şarttır. Ona tabii. Cerrahi mesela, değil mi? Yoksa sen kendi kendine bıraksan kopmuş bir kas birleşir mi?
Ya şimdi
veya
bak,
işte delinmiş bir şey onarılır mı içeriden bir şeyde?
Fakat Mehmet abi şöyle bir şey var. Şimdi bu tür müdahaleler hep olacak zaten. Dışarıdan müdahale. Zihin içinde böyledir. Kalp içinde böyledir.
Evet.
Yani Resulullah Efendimizin kalp ameliyatlarını hatırlayın. Dışarıdan bir müdahale hadi bakalım.
Ama o kalp ameliyatı öyle şimdi, manevi bir şey. Bak.
Zihin süreçlerinde de aynıdır abi. Zihin süreçlerinde de aynı. Kendi kendine öğrensin diyemezsin yani.
Şimdi,
bir şekilde müdahale şart. Muhakkak. Terbiye şart. Öğretmen şart. Muallim şart.
Ya şimdi ben onu söylemiyorum kardeşim. Sen şimdi apandistin patlayacak. Patlamış. Ya sen bu kendi kendine düzelsin gerisin geriye denmez.
Olmaz tabii.
Onları söylüyorum ben. Fakat bir noktadan da sizin söylediğiniz her türlü şifa da Allah'a aittir.
Amenna.
Bu inkar edilemez bir şey. O doktorların, bunun farkında olan doktorların, ben Allah'ın Şafi ismine vesile oluyorum haliyle yaptıkları onları mübarekleştiriyor hakikaten.
Evet evet hakikaten yani.
Aynı senin bir şey anlatırken bir tebliğ ismini Cenab-ı Hakk'ın, değil mi yani, bir Allah'a peygamberi Kur'an'ı anlatırken yine bir şey hidayete vesile oluyor.
Hadi ismine
tecellisi ortaya çıkıyor. Buna vesile oluyorsun. Sen hidayeti vermiyorsun. Doktor
tabii,
şifayı vermiyor. Patron rızkı vermiyor.
Rezzaka vesile oluyor,
evet,
diye.
Mesela
sevinsin.
Tamam, bu bir şuur, evet, meselesi. Ve bunları hakikaten hakkıyla yaptığın zaman da iki türlü tatmin duyuyorsun. Bir maddi bir tatmin duyuyorsun. İki manevi bir tatmin duyuyorsun. Vücut arazılarındaki mesele yine böyle bence de yani. Öyle bir şey vardır ki artık bu bir müdahale gerektirir. Biz şeye, Edirne'de mesela o tıp müzesi var ya, ödül falan da almışlar.
Darüşşifa.
Ya adamlar 1000 sene evvel, 1500 sene evvel ya beyin ameliyatı yapıyorlar ya. Orada gördük aletleri, adam beyin kafatasını delmişler. Yani düşünebiliyor musun? Yani biz zannediyoruz ki işte cerrahi şey, tıp teknolojisi çok gelişiyor. Sanki sadece bugünlerde bir tedavi usulü var. Belki orada da yani birçok tedavi usulü vardı vesaire, vardı şu bu vardı. İnsanlar yine hasta oluyorlardı. Yine bir şey oluyordu.
Evet.
Yani o manada sizin de dediğiniz gibi mesele o Şafi ismine vesile olmaktır. Bu da insana bir tatmin verir.
Evet.
Her işte de bir karşılığı var başka işlerde de.
Evet, evet. Hasılı kelam, Allah doktorlarımızdan razı olsun, hasta bakıcılarımızdan razı olsun, hemşire ve hemşirelerimizden razı olsun. Onların inşallah bu işte, dediğiniz şekildeki şuurlu hizmetlerinin de kendileri hakkında sadakayı cari olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Ben şunu da gördüm abi bu hastane süreçlerinde. Hakikaten insan zaman zaman hastaneye uğramalı.
Doğru.
Yani huzur evlerine uğramalı, yetimhanelere uğramalı, çocuk bakım evlerine uğramalı. Hapishanelere gitmeli bir şey. Özellikle de mezarlıklara uğramalı ki şu hayatın hakikaten hızlı akışı içerisinde bazen insan kalbinin katılaştığını, bu tür ortamlardan uzak kalmaktan belki kaynaklanan bir tür böyle aldırmazlık, duyarsızlık haline büründüğünü ancak gittikten sonra anlayabiliyor.
Evet. Aslında orada bir hani şimdilerde rutine bağladın. Rutin denilen bir şey var.
Evet,
bir kavram.
Evet.
O rutin olan sanki daha çok olan veya daha sık gördüğümüz şeyler biz rutin. Bunun dışındaki şeyleri de rutin dışı kabul ediyoruz. Halbuki mesela ölümü sanki biz rutin dışı kabul ediyoruz. Ya rutinin kendisi ölümdür. Hayat neyse ölüm de odur o manada. O
evet.
kadar rutindir yani.
Evet, evet, evet.
Biz bir karşılaştığımızda acayip bir şey oldu. Ölüm var, çok şaşırıyoruz.
Aslında rutin diye de bir şey yok abi. İnsandaki gafletin belki sonucudur o. Çünkü her ölüm şaşırtır.
Evet.
Aslında her hayatın da kendi içinde sürekli tecellilerle şaşırılacak bir tarafı vardır.
Yani işte o aslında bizim rutin diye şey dışına bizim çıktığını kabul
o.
ettiğimiz şeyler. Hastalık zaten o manada bir rutindir. Yani
evet.
hep sağlık mı olacak? Yok hastalık da olacak.
Evet, evet.
Hep mutluluk mu olacak? Hayır üzüntü de olacak.
Evet.
Yani bunlar içinde bunu hepsini birden kabul edebilmek mesele zaten. Bunu içselleştirebilmek mesele. Bunların karşılığında doğru hareket edebilmek mesele.
Evet.
Hastalık geldiğinde ne yapılacak?
Ya.
Ölüm geldiğinde ne yapılacak?
Evet.
İşte afiyet geldiğinde ne yapılacak? Başarı geldiğinde ne yapılacak? Üzüntü, başarısızlık geldiğinde ne yapılacak? Bunları kim öğretecek peki hocam?
Bunlar zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş.
Mesele budur.
Yani işte ona uyduğun zaman, hayatı da o şekilde yaşadığın zaman al sana saadet yani.
Evet.
Elhamdülillah.
Evet. Evet.
Afrin'e girdi bu arada askerlerimiz. Mübarek olsun.
Elhamdülillah. Hatta ben zannediyorum Perşembe, Cuma bu işin bittiğine dair MR'ler
gelmişti. Evet. Şimdi kesin.
Şimdi 18 Mart'ı bence
beklediler.
Bir manalı bir günü
çok
beklediler.
Çok güzel ama. Çok güzel.
Evet.
O da güzel bir şey oldu.
Evet.
Hakikaten bir de 57. alayla ilişkili 57. gün bugün abi.
Ya.
Ya çok evet. böyle güzel tecelliler oldu. Tevafuklar oldu. Bunları denk getirene de helal olsun. Şimdi
evet.
O da bir güzel bir tevafuk yani.
Tabii ki. Tabii ki. Yani biz ve orada da bir o zaman 2-3 gün evvel de bir direncin olmayacağı, şehrin kolay teslim alınacağı. O anlamda.
Biraz sanki şehirden de böyle bir hani özellikle şehrin yerli ahalisinin de bu işi istediği.
Tabii tabii.
Yani çünkü.
Tabii canım yerli ahalisi dedin zaten Arap.
Araplar yani. Evet yani oradaki tabiri caizse suyu yukarı akıtmaya çalışıyorlardı. Oranın topografyasını nüfus şeyini kendilerine dönüştürmeye çalışıyorlardı. Veya bir şekilde idare edebilecekleri yönlendirebilecekleri
evet.
bir popülasyon oluşturmak istiyorlardı orada. Bu da aslında doğal olmayan bir şey. Yani o noktada ters tepti yani.
Hatta orada ayarlarıyla oynanmamış Kürtler de bu işi istiyorlar. Yani her coğrafya. Yani kim ister bu kadar huzursuzluğu?
Evet, evet.
Bu kadar bir...
Kaldı ki ideolojin senin nedir kardeşim?
Nedir
Marksist, Leninist.
Ya.
Yani tamamen böyle efendim Allahsız, peygambersiz, kitapsız, dinsiz, imansız bir dünyevi ideoloji yani.
Hayır bir yani de şu bu... var yani şöyle bir şey var en şaşırtıcı olanı. Ya Amerikan üniformasıyla, Amerikan silahıyla mücadele ediyorsun. İdeolojin Marksist, Leninist. Ölüyorsun, orak çekişle gömülüyorsun.
Evet ve
ya,
yaslandığın taban da Kürt halkı da en dindar halk.
En dindar, Şafii ağırlıkta bir halk. Yani bu nasıl açıklanabilir? Yani şöyle bir şey. Dünyada bir ideoloji mi var? Marksist, Leninist bir ideoloji. Amerika'ya kendini payanda yaptırmakla... Onu inkar ediyorsun, ölüyorsun, ölümünde tek bir şey var seni ahirette kurtaracak. Marksizme bayrakla ölüyorsun, onu da inkar ediyorsun.
Ya
dünyanı
ya.
Da inkar ediyorsun, ahiretini de inkar ediyorsun.
Ve ne için? Yani tamamen de çektiğin acıdan, sefaletten
o
ve
kadar,
yenilgiden başka bir şey
kadar,
değil yani.
O kadar yani. Ve biz yani şöyle bak, elinde hiçbir şey yok. Bak bize zafer ne zaman geldi hocam? Bize zafer ne zaman geldi? Bize zafer. Bak kendi silahımızı. Kendi yazılımımızı, kendi uçağımızı, kendi silahsız aracımızı.
Kendi komutanımızı.
Kendi bizim konumuz.
Yani dışarıya böyle Amerika'yla ya da bir takım böyle dış unsurlarla ilişki içerisinde evet. olmayan yerli ve milli.
Kendi ayarlarımızı diyelim.
Ha, öyle diyelim.
Kendi ona. Ayarlarımıza dönünce geldi.
Evet, evet.
Sen üstünde Amerikan üniforması, elinde Amerikan silahı, inandığın komünist ideolojisiyle ne yapacağını zannediyorsun ya
evet,
Allah aşkına.
Evet, evet. Ya onların da büyük bir dramıdır gerçekten. Evet. Hem bir taraftan o komünist ideali kendine göre bayrak edineceksin. Zaten bunu Amerika'da da birçok haber yorumcusu aslında söylemeye çalışıyor ediyor falan ama tabii bu bir devlet politikası olduğu için onlar için de sonuçta birbirlerini böyle kullandıkları o kadar açık ve bariz ki yani. Ve orada da ilginç bir şey Mehmet abi, yani Amerikan pragmatizmi, göreceliliği ya da işte efendim o faydacılığı o kadar açık, o kadar böyle yani müstekreh, yani ikrah edilecek bir yani. Seviyede ki FETÖ ile bu ilişkiler böyle. Efendim gidip işte Amerika Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler böyle, Suudi Arabistan'la ilişkiler böyle. Nerede ne varsa eğer Amerikan ideallerine, ki o çıkarlar demektir, ona uyan bir grup oluşum varsa onu destekler. Bunun hiçbir şekilde ideolojisi ya da efendim duruşu önemli değildir. Tamamen çıkar üstüne bir amaçtır. Nitekim zoru görünce güç karşısında evet. iki dakikada da sapmakta tereddüt etmez. Ya, ve ya, ilginç evet. bir şeydir ki Allah akıl versin, basiret versin, firaset versin. Ya kardeşim bu kadar vuruldunuz ya. Bu kadar efendim şey yaptınız. Hala dönüp de niye bunlarda arıyorsunuz mededi inayeti yani.
Ya bir de şu. Şimdi sizin söylediğiniz noktada. Bir taraftan şöyle bir şey var. Amerikan bayrağının altında yaşıyorsunuz. Komünist bayrağıyla gömülüyorsunuz. Ya niye bu kadar zorluyorsun kendini? Gel Türk bayrağının gölgesi altında hem özgürlüğünü yaşa, hem kendini yaşa, hem inancını yaşa ya. Ne zorun var senin yani?
Evet, evet, evet.
O başka bir mesele.
Evet.
Sizin dediğiniz anlamda da. Devlet ilişkilerini de kastetmiyorum. O da zaten ayrı bir şey. Fakat illegal örgütlerle. Ya FETÖ'nün arkasında bunlar var. DAEŞ'in arkasında bunlar var. YPG'nin arkasında bunlar var.
El-Kaide'nin
arkasında. Hangi bir pislik varsa arkasında bunlar var. Dünyanın başına ne bela çıkmışsa arkasında evet. siz varsınız.
Yani orada bir müthiş bir aslında ne diyelim petrodolarlarla ya da silah teknolojileriyle aslında üstü örtülmeye çalışılan bir mekanizmayı, bir böyle kocaman endüstriyi döndürme çabası var aslında.
Evet.
Yani bunlar savaşsız yapamazlar Mehmet abi. Ya bu anlamda da bak Saddam'ı desteklediler zamanında. İran'a evet. karşı savaşsınlar diye. Sonra aynı Saddam'a döndüler. Sen efendim kitle imha evet. silahları üretiyorsun diye. Aynı Saddam'ın üzerine gittiler ve gittiler evet. astılar yani. Böyle ilginç bir evet. efendim şey.
Kaddafi'yi bir ara desteklediler. Ya. Önünü açtılar. Ondan sonra onu da. Hepsi böyle. Hepsi böyle yani. Onlara evet. ve onlara genelde böyle... kendi sözlerini dinletebilecekleri diktatöryal bir yapı da daha hoş gelir.
Tabii zaten yani... o hani Arap Baharı dedikleri bir takım böyle diktatörlerin ön şey yaparak yıkılarak yerlerine halkçı rejimlerin evet. geleceğine dair bir naif söylem var ya. O aslında şöyle imkansız olduğu anlaşıldı. Ya bu halka biz bu işi bırakırsak gidecek bunlar İslamcı işte diyelim Müslüman kardeşler evet. gibi. Efendim kadroları iktidara getirecekler. Onlarla çalışmak çok daha zor. Yerli ve milli bir onlar duruş evet. sergileyecek belki de. Ondan sonra da dediler ki en iyisi bu diktatörlerle devam etmek. Nitekim Suudi Arabistan mesela bu anlamda şeydir. Yani şimdi bir tane prensi oynuyorsun. Bütün devleti istediğin gibi yönlendiriyorsun.
Aynı hikaye Esad'da da oldu. Esad'ı tamam kaldıralım bizim de hoşumuza gitmiyor dediler ama... Esad niye yıkılamadı? Yerine koyacak, ikame edecek adama güvenemediler.
Evet.
Kim gelecekti? İşte halkın değerlerini taşıyan, o kadar o onların o sistemi içinde Baas kafasıyla, Nusayri kafasıyla yönetilen ülke şimdi gerçek sahiplerine dönecekti. Onu istemediler bu sefer
evet,
yani.
Evet. Diğer taraftan da Mehmet abi ilginçtir bu. Yani Batı bloğuyla yani işte Avrupa ve Amerika'yı bir blok olarak kabul edersek Rusya arasındaki mücadelede hatta belki zamanla Çin
evet.
çok böyle bilemediğimiz yani daha ticari şeyden okuduğumuz ekonomi haberlerinden okuduğumuz çok büyük savaşlar aslında cereyan ediyor.
Zaten bir soğuk savaş meselesi.
Evet, evet. Trump şey yaptı mesela Çeli'ye gümrük vergisi getirdi. Bu hakikaten büyük bir infiale yol açtı. Sonrasında misilleme tehditleri geldi. Biz de yaparız aynısını tarzında ama Trump bir şekilde onu devam ettirecek gibi gözüküyor. Sonra Çin'le bu tür bir kavga bu en çok Çin'i etkileyecek. Çin'le böyle büyük bir kavga bir taraftan devam ederken öbür taraftan da Rusya ile İngiltere kapıştılar tabiri caizse. Amerika da o anlamda belki evet. İngiltere'nin yanında işte iki tane muhalif Rus diplomatı Londra'da zehirlenince,
evet,
ortaya böyle bir şey çıktı. Diplomatlar savaşı çıktı. Hakikaten böyle ilginç bir yere doğru gidiyor ve genelde şöyle bir şey de var, şöyle bir kanaat var. Bu yaşananlar, özellikle ülkelerdeki bir takım rejim değişiklikleri, daha böyle diktatör ya da karizmatik liderlerin başa geçişi ve bu ticaret savaşları hep aynı sahneyi hatırlatıyor. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, bir 10 sene öncesindeki tablo ikisinde de aynı, hiç değişmiyor yani.
Evet.
Dolayısıyla bir Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru mu gidiyoruz? Bir soru
zaten
işareti.
Zaten bir şekilde Üçüncü Dünya Savaşı yaşanılıyor. Üçüncü Dünya Savaşı da herhalde yaşanıldığında birinci ve ikincinin benzeri gibi bir şey olmayacak. Ama bir bakıyorsun kuvvetler ayrılığı noktasında aynı hikaye. Bir yerde Almanlar var, bir yerde Japonlar, Doğu var. Ondan sonra onlar müttefik, ittifak. Birinci Dünya Savaşı böyleydi. Sonra İkinci Dünya Savaşı yine aynı aşağı yukarı şeylerle oldu, güçlerle oldu. Ve Üçüncü Dünya Savaşı ayrım da öyle. Ya oradaki aslında Asya'daki kavga, Afrika'daki kavga, Ön Asya'daki kavga ondan farklı bir şey değil yani. Hep biz Amerika ile İngiltere bir müttefik olarak biliriz. Yanına İsrail katıldı sonra 50-60 senede. Ki onların uydusu gibi aynı şekilde. Ondan sonra yine Almanya bir hegemonik mücadele veriyor burada. Fransa'nın kendine göre bir mücadelesi var. Yani sen burada ilk defa bir toparlanma sürecine 100 sene sonra girebildin. Ancak girebildik yani bu anlamda. Burada Rusya zaten bir imparatorluktu, vardı. Bölündükten sonra tekrar yine bir toparlanma süreci orada da yaşanıyor. Hindistan var bir güç olarak, Çin var bir güç olarak, Japonya var bir şekilde. Ama bunlar birbirine ekonomik olarak bağlılar aynı zamanda. Mesela Çin ile Amerika birbirine ekonomik olarak bağlı. En büyük üretici Çin, en büyük tüketici Amerika. O onun malını almak zorunda, o da onun parasını almak zorunda ki Çin bugün Merkez Bankası'nda en fazla doları tutan ülke.
Evet.
O manada.
Evet, evet.
Bir taraftan da böyle. Biz kendi işimize bakalım. Ben buna baktığımızda...
Bakalım ama bak öbür taraftan da Yunanistan ilginç bir şekilde böyle bir Ege Denizi'nde ya da sınırlarımızda bir gerilimi tırmandıran bir politika izliyor. O da mesela ilginç bir şey yani. Şimdi Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, ya ne alaka Birleşik Arap Emirlikleri? İtalya ve Yunanistan, bir de İsrail, bak beşi. İtalya'yı çok anlayamıyoruz ama diğer dördünü çok iyi anlayabiliyoruz. Bunların beşinin katıldığı bir ittifak düzenleniyor ve şeyin ittifakın ismine şey tatbikat düzenleniyor, affedersiniz. Tatbikatın ismine dersin Mehmet abi? Dizgin tatbikat. İsmi dizgin yani. Dizginleyecek birini yani. Kimi dizginleyeceklerse.
Evet.
Dolayısıyla orada da bir şeyler kopacak gibi sanki yani.
Ya ama ben Yunanistan falan ya. Ben Yunanistan'a gider biz şişme botlarla alır geliriz. Ne olacak ya? Allah Allah.
Botu şişireceksin illa yani.
Ya yani. Laf. Yunanistan neymiş? O dursun oturduğu yerde. Biz parasını verelim otursunlar onlar. Fiesta yapsınlar. Keyiflerini bozmasınlar boş yere.
O kadar küçümse Mehmet abi şimdi.
Ya ne Burak gitmez zaten.
Hayır
yani.
Yunanistan deyince böyle şey Avrupa Birliği diyeceksin ona.
Ya neyin birliği olacak ya? Onların şımarık çocuğu zaten. Onlar da istemiyorlar. Adamlar ne yapıyorlar? Zaten şeyi batıracaklar.
Hiç olmasa bu arada Batı Trakya'yı alırız diyorsun
yani,
değil mi abi?
Ne Batı Trakya'yı hepsini alırız. Yani ne olacak ki?
O kadar emperyalist olma abicim
ya. Adaları falan da almayalım. Oraları çok bayağı bir şey. Oraları düzeltemeyiz.
Aynen sefih yerler oralar
evet,
abicim.
Evet düzeltemeyiz de oraları bu sefer.
Evet evet. Yani oraların turizmini bir taraftan koruyalım derken Allah muhafaza yani.
Yani yani.
Tabii tabii o
bak,
sıkıntılı.
Bak ne yapıyorlarmış biliyor musun? Öyle adamlar ki bunlar. Avrupa Birliği'ne girmişler. Bir takım destekler veriyorlar. Mesela şeylere destek veriyorlar. Zeytin ağacı dikmeye, yetiştirmeye falan filan. Bunlar da işte zeytin ağaçları dikiyorlar bir yere. Orada ciddi bir para veriyor Avrupa Birliği. Bunu da uydudan belgeliyorsun. Uydu böyle büyük uydu fotoğrafları çekiyor. Adam zeytin ağaçlarını tekerlekli yapmışlar. Bir yere gidiyorlar. O parayı alıyorlar. Onları binlerce ağacı bir yere daha götürüyorlar. Buraya da diktik diyorlar. Bir para daha alıyorlar. Zeytin yani. Üretimine geliyor. Bir üretim yok.
Yok üretim yok. Yani bu kadar efendim. Avrupa Birliği'ni hep böyle gördüler zaten yani. Böyle sağlayacak
evet,
inek gibi.
Evet Yunan evet. Medeniyeti vesaire Helenlik. Yani. Biz zaten bir şeyimiz var. Belki yani 1500 senelik de değil bu. Daha evveline de konuştuk. Bir Truman'ın intikamını alacağız. Zaten oradan bir gıcıklığımız var Helenlilere.
Ya bir daha o kadar uzatma ya. Yani.
Uzatırım
Truman,
yani.
Truman'ın intikamı nedir tabii abicim ya? Yapma etme ya. Deme ya. Truman'ın intikamı nedir abicim ya?
Ne olacak Helenler?
Bizim kızıl elmamız olamadı.
Helenler Anadolu topraklarına gelmişler. haksızlık yapmışlar.
Yok abi, sen bu şeyi bence abarttın. Biz birazcık ara verelim de ben seni bu arada biraz sakinleştireyim. Ölenlerin intikamı ne ya? Efendim, hayrola da birazdan tekrar beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte Afrin'i konuştuk. Helenleri konuştuk. Helenlerin intikamını da alacağımızı söylüyor Mehmet abi. Tamam dedim. Onu geçtik. Onu hasfederek geçelim. Mehmet abi, bugün 18 Mart.
Evet, 18
Çanakkale.
Mart. Şehitler günü.
Ya Allah gani gani rahmet eylesin. Çanakkale rahmet hakikaten her zaman hatırlamamız gereken. Tam da bugün 18 Mart olduğu için.
Evet.
Bunu bir böyle yad edelim diye. Hem bir biz Fatiha okuyalım. Hem de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize bir Fatiha istirham edelim. Özellikle başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün şühedâ-i kiram ve özellikle de Çanakkale'de hakikaten böyle bir seve seve canını vermiş bütün şühedanın ruhlarını okuyalım inşallah.
İnşallah. Bütün dinleyicilerimizle beraber. Fakat şunu görebiliyor musunuz? Gitgide daha büyüyen bir şuurla Çanakkale
hamdolsun
meselesi anlaşılıyor. Ve o büyüyerek devam ediyor. Halbuki hani büyük olaylar, çok büyük olaylar zamanla araya zaman girdikçe daha küçüleceğine, daha büyüyorsa eğer onun arkasında zamanları da aşan başka bir şey var demektir. Çanakkale meselesi de böyle. Yani ne oldu da biz mesela bu o şuurda yaşanmazken 1915'teki bir hadise, yani 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra aynı heyecanda yaşanmazken 100 sene sonra aynı heyecan içinde yaşanmaya
daha
başlandı.
Fazla hatta belki.
Daha da fazla bir şuur meselesi oldu.
Bir normalleşme yaşanıyor abi, hamdolsun. Tabii o da var. Bir de zaman, belki bu süreç içerisinde bazı şeyler bize dayatıldı. Bazı isimler, bazı efendim özellikle programlar, vesileler. Bunların belki bir yorgunluğu da olabilir abi. Yani hakikat yerine oturuyor artık. Yani sen dediler ki işte bir koskoca Çanakkale'yi biz bir ismin arkasına sakladık abi ya. Bir harekat ya. Koca bir muharebeden bahsediyoruz. Bir de harpten bahsediyoruz. Koca bir harbin içerisinde Çanakkale muharebeleri diyoruz. Bak orada bir tane bir efendim mevzi bir görev
başka
olan.
Başka bir şey daha var orada. Sadece o değil yani, o isim, yani senin de orada kumandanın Limon von Zanders yani.
Tabii,
o zaman baktığında bütün,
evet,
bir Alman o. Bir adam gelmiş oraya. Ben onda da bir şeylik ararım, ha onu da söyleyeyim yani. Biz orada bir şeyi verdik yani. Bir nesli verdik orada yani.
Tabii, tabii.
Bir nesli verdik ve toparlanmamız neden 100 sene geçti? Ancak yani iki nesil anca toparlandı.
Evet.
Yani bir orada başka bir şey de var. Neyse, oralara girmeyelim. Fakat ben şunu söylüyorum. Oradaki o şehitler var ya, hiçbir zaman da ölmediler. Hep canlılardı. Biz onları yeni sahneye davet ediyoruz. Anladın mı?
Sahneye davet edecek bir ruhi olgunluk demek ki.
Onlar anlamaya yani. Yeni başladık. Görmeye evet. Yeni başladık. Onların canlı olduğunu bilmeye yeni başladık. Ve biz bu manada hani diyorlar ya güncelleme diye. Kendimizi güncellediğimiz manada onu anlayabiliriz. Tutup da biz Çanakkale'yi güncellemiyoruz. Dikkat et. Kendimizi güncelliyoruz.
Ben de zaten öyle dedim. Bir ara bu çıkınca ya, hüküm değişmez. İnsan güncelleniyor.
İnsan kendini güncelleyecek.
Şimdi şehit zaten orada yaşıyordu.
Yaşıyordu.
Evet. Sen şimdi ne oldu da onun manasını anlamaya başladın? Demek sen kendini güncelledin yani.
Evet. Mesele o.
Evet. Mehmet abi, tabii 18 Mart'ta bir nesil gitti dediğiniz gibi. O nesil de muhtemelen Abdülhamit Han'ın böyle modern okullar açıp da burada yetişsinler, okusunlar. Batı ile mücadele noktasında.
Batı'ya gidenler var, evet, orada yetilenler var.
Evet. Yani orada tabii bir şeyi de görüyorsunuz yani. Ne kadar bir tedbir almaya da kalksan, bir tecelli olacaksa, bir takdir olacaksa.
Eyvallah.
Cenab-ı Hak lütfetti veya işte efendim vermedi. Dedi ki bu iş bitecek. Demek ki öyle olmuş. Ne kadar da efendim büyük insanlar da gelse. Şimdi ben zaman zaman bakıyorum şimdi. Hakikaten çok büyük insanlar yetişmiş abi o dönemde.
Ya.
Yani grup vaktinde, yani tam batarken Osmanlı güneşi. Öyle insanlar var ki bugünün insanlarıyla kabili telif değil yani.
Ya biri gelmiş, hukukçu bile değil, mecelleyi yazmış ya.
Evet evet.
Ya o seni ya, neredeyse 30-40 sene daha idare etmiş.
Tabii tabii, o ilk 100 madde hala şeydir mesela.
Geçerlidir.
Geçerlidir yani böyle. Bütün belki insanlık alemi için geçerli kaideler, kanunlardır. O kadar muhteşem efendim manalara sahip. dediğiniz hukukta bir sadece bir örnektir. Askerlikte öyle, işte efendim siyasette öyle yerine göre. O ilim adamlığı noktasında çok tabii, böyle büyük tabii, insanlar. Tabii. Yani bu millet en zor zamanında en muhteşem tefsiri yazmış abi.
Yani o tefsir ki işte o dönem yazılmış, onu aşacak tefsir hala yok Elmalı'm diye.
Evet, Buhari'nin
Mehmet Akif'i aşacak şair hala yok.
Ya evet.
Yani mesela yani, o son dönemin işte bunlar ürünleri ve hala bizi besliyor.
Evet. Yani orada şimdi tabii böyle bir grupta büyük insanlar yetişmişler ama demek ki Cenab-ı Hakk'ın takdirinde de engel olunamıyor. Dolayısıyla o takdire rıza göstermek noktasında onlar vazifelerini yaptılar diye temel şey
bence
yapıyoruz.
Onlar öyle bir vazife yaptılar ki, daha evvel de bundan bahsetmiştik geçen sene herhalde, başka bir mevzu içindi belki ama yani nasıl ki Hazreti Musa için bütün doğan erkek çocuklarını kestirdi Firavun ve Hazreti Musa gelmesin diye. Fakat onların bütün gücü ve kuvveti Hazreti Musa'ya verildi. O Çanakkale şehitlerinin gücü ve kuvveti ileride gelecek, layık olacak milleti bekliyordu. Şimdi onun emarelerini görüyoruz.
İnşallah.
Yani aynı oradaki kahramanlar 15 Temmuz kahramanlarına döndü. Afrin kahramanlarına döndü.
Evet.
Bunu görüyoruz. Tecelliyatı görüyoruz biz yani.
Bir de burada şöyle bir şey de var. Siz yeter ki büyük işlere talip olun. Büyük işlere de sahne almaya çalışın. O şehitler hep yanınızda duracak.
Evet, evet.
Önemli olan onların o büyüklüğüne sizinle yan yana, sizinle efendim arkanızda olacak şekilde çıkmalarına vesile olacak işlere talip olmanızdır.
İşte hani diyor o boyuta geçebilmek.
Yani. Sen o kadar boyut büyürsen yanında şehidini de görürsün.
O kadar. Başka bir boyuta geçeriz yani.
Evet, evet, evet. Mehmet abi tabii bu 18 Mart'la ilgili büyük bir gündemin, muhteşem bir efendim mazinin ve o şehitlerimizin aziz ruhlarını belki telif edemeyeceğimiz bir gündem ama girmeden de olmayacak diye düşünüyorum. Çiftlik Bank diye bir hadise var abi.
Allah Allah, ben çok onu şey yapmadım, ne olmuş?
Ben de çok takip edemedim de. Şimdi Mehmet abi şöyle bir şey. Bir bilgisayar oyunu veya site düşün. Bu hani bir ara
Farmville vardı.
Ha, Farmville vardı, evet. Evet. Yani Facebook'taki o aynen ondan esinlenerek yapılmış bir şey. Tavuk besliyorsun.
Nerede besliyorsun?
Sitede.
Sanal alemde.
Sanal alemde. Bir tane üyelik yapıyorsun. O üyelikte sen diyelim diyorsun şeye, bankaya para yatırıyorsun.
Para, gerçek para yatırıyorsun.
Gerçek para yatırıyorsun. Onun karşılığında bakıyorsun ki bir sende bir depozito var. O depozitoyla şey alıyorsun. Tavuk alıyorsun mesela. Yumurta alıyorsun. İşte sığır alıyorsun. Koyun alıyorsun. Orada onları beslemeye başlıyorsun. Bir taraftan da yem alıyorsun. O yemleri de ona veriyorsun. Sonra bakıyorsun ki tavuk iki olmuş. Diyor ki sana adam arka tarafta. Bak diyor, benim falan filan çiftliklerim var diyor. Oradaki tavuklar hakikaten senin tavukların diyor. Bak orada iki oldu onlar diyor. Hmm. Yani burada sanal olarak gördüğün tavukların aslında bir gerçek boyutunun olduğunu sana söylüyor.
Allah Allah.
Evet. Sonra dediler ki bir ara işte Çiftlik Bank şey verecek. Üyelik verecek.
Şöyle hayal meyal, ben böyle bunların şarküterilerine.
İşte şarküteri. Üyelik verecek. Franchising usulüyle bayilik verecek. Oralarda da insanlar bu işte şeyde kazandıkları paraları harcayıp oradan mesela süt gibi, işte yumurta gibi, yani şarküteride hangi ürün varsa onları da alabilme imkanına sahip oluyorlar. Hı. Buradan da şarküteri şöyle kazanç sağlıyor. Yani diyelim %10'u kendisine kalıyor. Aslında aldığı gerçek parayla sattığının, verdiğinin karşılığını kendisinin de ayrıca bir hesabı var. Orada da %10 onun için bir ilave olmuş oluyor. Bu şekilde ya, bak bir tane şarküteri değil, 2, 3, 4, 5 tane şarküteri açayım diye borca giren insanlar olmuş. Sonuçta da arkadaşımız dolandırıcı çarptı gitti. Uruguay'dan da mesaj yolladı geçmiş olsun diye. Ondan sonra şu anda da millet böyle ortalıkta ağlayıp duruyor. Şimdi ben şunu soracağım abi size. Bir ara Sülün Osman vardı, Galata Kulesi'ni satan.
Evet,
bizde her 10 senede bir darbe olur diye hep böyle bir alışılagelmiş bir tekerleme vardır, evet, ya, bir klişe. Aslında her 10 senede de böyle ilginç bir adam çıkıyor.
Castelli,
sonra Jet Fadıl, sonra Titan, sonra efendim bu Çiftlik Bank, bu yeni çocuk biraz daha sanal dünya üzerinden gitti.
Allah Allah.
Yani hiç 10 senede geçmiyor ki bir tane bizim şeyimiz olmasın yani, böyle bir dolandırıcımız. Bu halkımızın çok menyen olduğundan mı kaynaklanıyor abi böyle şeyler?
Yani ben tabii bu kadar böyle yüce bir millete de bu sefer nasıl bir şey takacağız Lütfü hocam?
İşte yani bak hakikaten o çocuk, tarafı da var.
Evet, o çocuk.
Güler misin ağlar mısın abi?
O çocuk yani demek ki sığırlara ulaşmak istedi, koyunlara ulaşmak istedi, tavuklara ulaşmak istedi. Ben bundan bile şüphelenirim yani.
Yani şimdi şöyle bir şey de var. Sizin zamanında bir koçlukla ilgili yorumunuz olmuştu. Siz birazcık tabii ben orada hafif de bir kıskançlık sezmedim değil sizden yani.
Nasıl bir
şimdi,
şey o?
Koçluk biliyorsunuz çok prestijli bir yönetim mesleği. Yani üst düzey bir yönetim mesleği. Ben size yorumunuzu sormuştum. Abi bak bir koçluk diye bir şey çıktı ne dersiniz diye. Bu kadar koyun varsa bir koç lazım demiştiniz. Yani böyle hatta birkaç koç adayı arkadaşımız vardı abimiz.
Evet.
Bozulmuşlardı bu yorumunuza sizin.
Allah Allah. Halbuki.
Halbuki siz bir yönetim hocası olarak bu koçluğa verilmesi gereken değeri vermeniz gerekiyordu Mehmet
bak,
abi.
Bak. Bazı şeyler aynen bu moda olduğu gibi o kişisel gelişim hikayeleri abartılarak insanlara olmadık bir şeyi vaat ederek
evren sana gönderecek
bir... hiçbir zaman real evet. olmayan bir şeyi de onlara çok üstünde göstererek ben buna itiraz ettim yani. Ya işletme bilmini biliyoruz, yönetim bilmini
abicim,
biliyoruz.
Abicim 5.000 dolar verip de gidip koçluk kursu ben, almadın ondan sonra da arkalarından konuşuyorsun.
Mentörlüğü
ya.
Biliyoruz. Bunun karşına gelip de yani işte ben koçum, hadi yaşam koçuyum, hadi iş koçuyum, hadi şu koçuyum diye hakikaten buna da koyun lazımdı. Aynı bu adam işte sığır sahibi olacağım demek yani şimdi şey yapmak da istemiyorum
yok,
neyse.
Yok öyle demeyelim.
O yani insanın böyle bir sığır sahibi olma isteğini, tavuk sahibi olma isteğini ve koyun sahibi olma isteğini.
Anlamlı
neden koç değil, neden horoz değil, neden boğa değil, neden değil mi? Ben onları da düşünürüm. Neyse orayı açmayalım. Bak bir Çin atasözü diyor ki bedava peynir fare kapanında bulunur.
Tamam bir Türk mı? Atasözü diyor ki abi sahtekarın dostu tamahkardır.
Evet tamam güzel Çin'le bir Türk ittifakı.
Çin-Türk ittifakı.
Yani burada adam bir şey gösteriyor ve onu kazandırıyor. Siz öyle söylüyorsunuz ama o adam şarküteri açıyor acayip bir para kazanıyor.
Nasıl yapıyor biliyor musun?
6 ayda.
3 ay sonra gelenin parasını ilk gelene veriyor. Sürekli
ya bak, zaten
bizim bir ara
öyle.
Holdinglerde öyle bir
holdingler
şey
olmuş. Vardı işte bizim holdingler şey holdingler. Adam geliyormuş parasını koyuyormuş. Buyurun diyormuş 100.000 dolar koyuyormuş mesela daha verir vermez. Buyurun diyor ilk kar payı 10.000 lirayı
dolar.
Eline veriyormuş
evet,
hemen.
Evet,
o adam bu sefer onu da üstüne koyun deyip 110.000 dolar yatırdım diyormuş. Fark etmez ki zaten. Ya adam çuvallarla para görüyormuş Lütfü Hocam. Bak o zaman anlatıyorlardı. Çuvalı arka odaya atıyorlarmış saymıyorlarmış bile içinde kaç para var.
Allah Allah.
Niye sayacak ki zaten adam almış yani. Adam içinde 250 bin dolar var dese ne olacak? 100 bin dolar var dese ne olacak? Zaten geri ödemeyecek ki. Yani o manada hakikaten ya tamahkarlık etmemek lazım. Kişiye anca çalıştığı vardır yani.
Evet evet aynen.
Yani böyle ben bir koyacağım onu alacağım falan vesaire bunlara da. Hakikaten insan bazen gözü kapanıyor. Bazen bizim de olabilir. Yani şurada çok bonus bir arsa var abi. Bir arsa alıyorsun. İki katına çıkıyor falan filan. Sen bile ben ya acaba alsak mı? Paraları birleştirsek mi? Falan filan diyorsun yani. Bu tamahkarlık ya. Başka evet. bir şey değil. Kişiye çalıştığı var.
Bu sanal paralara ne diyorsunuz Mehmet abi? Bitcoin'dir, Ripple'dir. İşte blockchain teknolojisi.
Ya işte o işte hepsi de ben... Bak şimdi versinler o Bitcoin onları o coin'ların parasını coin'den ödesinler yani.
Yok olmaz işte.
Ona öyle sanal değil. Alemde sanal para versinler
yok,
geçsin
yok,
gitsin.
Olmaz. Armutlarla elmaları karıştırmayalım lütfen yani, birbirine. Şimdi yani. Siz yani böyle saygın bir teknolojiyi böyle bu kadar da ufak şey yapmayın abi yani sahtekarlık tamam.
Ben o oyunu da hiç oynamadım.
Oyun değil bu arada.
Hayır Farmville'de hiç oynamadım oyunu. Ben öyle yani.
Sizin Facebook hesabınız olmadı ki hiç.
Şunu alıyorsun yok bunu yok gübre gönderiyorsun yok falan.
Yok ilaç şey çiçekler susuz kalınca ölüyor
çiçekler
falan.
Çiçekler ölüyor yok domuzlar oluyor. Yani caiz değil de
caiz
domuz
değil.
Alıp
tabii,
satmak.
Caiz tabii aynen.
Mesela sanal alemde domuz alınır satılır mı? Al sana soru. Güncellek çabuk.
Yok ben şey değilim fetva makamı değilim ki. Ahmet Hamdi Hocam'a sorarız.
Zaten o koyuna bile fetva vermiyor.
Ne zaman aldınız o fetvayı? Alamadınız daha doğrusu.
Alamadım ben giderken.
İngiltere'ye giderken ona sormuşsunuz.
Ya, ona sormuş.
Hocam siz de tam böyle hakikaten Ahmet Hamdi hocamız cidden böyle tam ne derler azimetle amel eden.
Evet.
İşte azimet ruhsat ayrımı vardır ya. Yani sizin orada mesela yiyeceğiniz etler,
ya.
Yiyeceğiniz ekmekler, peynirler falan. Onlarla ilgili mi soru sormuştunuz abi Ahmet Hamdi Hocam'a?
Ya peynir meynire girmeden yani burada işte et yenebilir mi, tavuk yenebilir
peynir
mi?
Peynir de çünkü bazen şey oluyor yani mayalanmış.
Ya ben onu söylemiyorum. Gittik sonra orada inan ki su bile içemedik. Türk suyu satan bir bakkal vardı. Türk suyu alıp içiyorduk ya.
Suyun neresi güzel?
Ne bileyim işte Allah Allah.
Bu takva hassasiyeti.
Ya böyle bir hassasiyet vardı.
Şöyle
zaten.
Oldu muhtemelen. Yani yanında bira satılıyordu, içki satılıyordu. Siz o suyu
yok,
almadınız.
Yok, Türk suyu vardı. Hep siz atıyor zaten de. Hani orada Türk bizim Aytaç sulardan. Onu alıyorduk, biçiyorduk biz de yani. Türk suyu içelim.
İngiltere'de Aytaç su vardı
İngiliz
ya.
İngiliz suyu. Ha, geliyordu işte, bakkala geliyordu.
Çok
ya.
İyi. Çok iyi. Nerelere gitmişiz ya. Nerelere gelmişiz.
Bak ama sana bir şey söyleyeyim. Sen bir yabancı markalı su al, tadı hoşuna gitmez. Biraz şey gibi gelir sana yani. Onlar farklı bir tat. Onların zaten suyu şeydir biliyorsunuz. Maden suyudur yani. Evet, su dedim
evet,
mi?
Evet.
Maden suyu getirirler. Kendi suları da çok tatsız tuzsuz bir sudur. Bak şeyde de satılsa. Şişede de satılsa Türk suyunu tutmuyordu yani.
Evet. Bu yabancı mevzusuna tam gelmişken abi, yurt dışı, sizin o İngiltere seyahatini bir gün konuşuruz diye böyle bir şey yapmıştık, evet, hatırlar mısınız?
Evet. O gün bugün mü?
O gün bugündür. Çünkü tam böyle İngilizlerle kapıştığımız 18 Mart'ta böyle siz de aslında bir tür orada destan yazdınız yani.
Evet.
Dedin ki ya ben dedim bu kadar yaşarım kardeşim sen de. Sen de yaşanmaz dedim ve bir mesaj verip geldin abi aslında.
Evet, evet.
Nasıl bir mesajdı
aslında,
o?
Aslında İngilizler bana öyle bir mesaj verdi ki hayat boyu unutamayacağım.
Öyle mi?
Evet. Nasıl? Sen burada yaşama diye bir mesaj verdiler.
Yani sen ama şöyle bir mesaj olmasın abi o. Yani sen İngilizce de konuşamazsın mı? Yoksa sen red mi ettin abi?
Neyi?
İngilizce konuşmayı. Çünkü dil öğrenmeye gittiniz zannediyorum, öyle değil mi?
Tabii tabii.
Dil kursuna gittiniz.
Ya hakikaten bunu böyle şey manasında değil ama. Hani ben her zaman söylüyorum arkadaşlara, çocuklara. Yani yurt dışına gidilecekse dili Türkiye'de getirebileceğin en yüksek seviyeye getirip öyle gitmek
aynen,
lazım.
Aynen, ben de aynı
kanaatim. Yani Kadıköy'de, Bakırköy'de kursta alacağın bir şeyi Londra'da gidip almanın hiçbir manası yok. 10 katı fazla para verirsin. Bir de orada da sıkıntısını çekmiş olursun.
Evet, doğru.
Bizde genelde şöyle düşünülüyor. Ya nasıl yurt dışında hallederim bunu. Ya yurt dışında halletmesen. Bir yani hani biz ona 12 aylık bir süreç içinde belki bir buçuk senede TOEFL düzeyi diyoruz. Artık okumaya, anlamaya, yazmaya başlandığı süre. Tamam mı? O süreyi Türkiye'de bitir. Oraya gittiğinde zaten sen o bir şey okuyamıyorsan, anlayamıyorsan, konuşamıyorsan, yazamıyorsan dili de öğrenemiyorsun orada.
Bak ilginçtir Mehmet abi. Şimdi burada diyelim belli bir noktaya geldi çocuk. Kendine göre artık pratik yapma ihtiyacı hissediyor.
Evet.
Ben kalıbımı basarım. İddiasına da girerim. Ve yani %100 eminim öyle olduğuna. İngiltere'de arayıp da bulamayacağı kadar İngilizce konuşan Türkiye'de daha rahat bulur.
Evet.
Yani pratik yapmak için evinde bile insan kendi etrafında. Çünkü İngilizce bizim milli meselemizdir ya. Milli yaramızdır, milli derdimizdir yani. Birçok böyle pratik yapacak adam bulur. Ama İngiliz soğuk İngiliz adam.
Tabii
senden
canım,
niye
ama
muhabbet etsin de niye
hayır,
otursun pratik
zaten
yapsın?
Kalıyorsun sen yine orada Güney Korelilere, Araplara, Meksikalılara.
Sizin öyle bir maceranız oldu değil mi Mehmet abi?
Oldu tabii, çok
maceranız oldu. Yani Korelilerle mi daha çok böyle? Bir Korece öğrenseydin
evet,
abi.
Korece, ben hoşuma gitmedi Korece. Çok ay, koyu gülüyorlar, çok bağırıyorlar.
Bir de ses şey tınısı çok hoş
evet,
değil mi?
Evet, sesleri çok yani ayarlı değil. Ya Allah affetsin, vücutları da ayarlı değil. Kafalar kocaman, gözler bir acayip.
Abi sen de amma girdin şimdi, antropolojik şeye niye giriyorsun
niye
abi?
Niye sen geçen kafatası ölçtün burada? Uygun mu Türk kafatası bir şey?
Yok ya, onu biz ironi yaptık abi yani, sen de şimdi burada geldin adamım.
Tamam değişik normal yani ya bak bir doğu.
Onlar çok saygılı insanlardır abi.
Ya saygılı falan tamam ama değişik tipolojileri.
Seni
Allah
belki
Allah.
Onlar nasıl gördüler biliyor musun peki?
Yani bana ne nasıl gördüyse gördü.
Bir de adamlar hakikaten bizden 10 kat daha az ehil olmalarına rağmen yani Allah öyle yaratmış. Dillerindeki o uyumsuzluktan mütevellit bir İngilizce öğrenmek noktasında bizden çok çok daha sıkıntılı onların durumları yani.
Sıkıntılı ama onlar çok gayretliler.
Çok gayret ediyorlar fakat tabii öyle bir şey de var
çok
yani.
Çok gayretler. Araplar bizim gibi.
Nasıl abi bizim gibi?
Çekiliyorlar kendi şeylerine, aşağıda kendi işlerinde oturuyorlar. Aa gülüyorlar o böyle Arapça konuşuyorlar.
Siz onlarla bir Arapça da konuştunuz herhalde.
Aa, konuştum bir gün.
Nasıl?
Şeydi bunlar şimdi gelmişler tabii böyle bir grup olarak. Derslere de girmiyorlar. Aşağıda gürültü yapıyorlar devamlı. Gülüyorlar. O böyle Arapça konuşuyorlar. Birileri gidiyor ona hocam hocam. Kibar insanlar İngilizler de böyle şey yapmak işte shut up diyor bir şey diyor böyle.
Kırtçı please shut up diyor.
Please diyor falan filan evet. Böyle. Onlar da gülüyorlar devam ediyorlar.
Anlamıyorlardır muhtemelen.
Anlamıyorlar. Ben de o sınıfın böyle en yaşını başına almış adamdım.
Gülfettin Hocam aynı sınıfta değil miydiniz?
Değildik. Biz ayrı ayrı sınıflara
ya
düştük.
Birbirimizle diğer türlü başka türlü ona
şey yapmayalım diye.
Aynen öyle ona evet. Şey yapmazdınız. Konuşmazdınız hocam, yani diğer
ondan
türlü.
Ondan sonra hocam ben de şeyim. Hoca bana rica etti. Dedi ki bir şey yapar mısın dedi. Ben de şöyle baktım onlara. Yukarıdan dedim ki uskut diye bağırdım. Bildiğim bir Arapça bir kelime. Uskut sus demek. Hepsi böyle kaldılar. Ondan sonra orada dedi haza ders dedim. Ondan ders. Sonra tamam mı? Falan tamam tamam dediler bunlar. Tamam selamu aleyküm dedik. Sonra seslerini kestiler.
Oo, abi, anladıkları dinle konuşmak çok mühim abi ya.
Abi mesele o değil. Adam İngiliz'e tabi olmadı. Geldi yine bir Türk'e tabi oldu ya.
Çok güzel. Yine geldi vefalı Türk.
Vefalı Türk. Vefalı Türk.
Yine bir Türk'e tabi oldu. Evet tabii. Fakat yalnız şöyle bir durum var. Siz aslında anladıkları dilden konuştunuz abi.
Öyle anladıkları
yani
dilden
şöyle
konuştum.
Şöyle bir de bir şey var. Şimdi Temel İngiltere'ye gitmiş. Geri dönmüş. Evet. Demişler ki ya Temel bir tek kelime sen İngilizce bilmezsin. Bir zorluk çekmedin mi? Yok demiş hiçbir zorluk çekmedim. Ama demiş onlar çok zorluk çektiler. İngilizler. Doğru. Şimdi böyle olunca da siz herhalde çok zorluk çekmediniz orada. Ama İngilizler çok zorluk çektiler herhalde. Evet.
Yok ya onlar da ne zorluk çekecek dersini veriyordu gidiyordu
parasını
İngiliz.
Parasını alıyordu gidiyordu.
Biz gibi öteki o gariban
şeyi ülkelerin kurmuşlar, öyle bir
vatandaşlarıyla beraber oluyorduk ya. Allah selamet versin.
Endüstriyi kurmuşlar Mehmet abi, evet. Gerçekten öyle bir İngilizce sektörü var ki yani. Ya, hala da çok, böyle müthiş çok, bir para trafiği yürütüyorlar dünyanın her tarafında.
Her tarafında ve insanlar hakikaten ya bir de şu psikolojik olarak yani bir ben yani ya şu sınırlardan çıktığım anda kendimi özellikle o ülkelere gittiğimizde kendimi rahat hissetmiyorum. Benim ülkem değil artık oralar. Bir de yani biz Londra'ya gittik. Hatta ben bir yazı yazdım. Yani kendimi o onların o büyük caddesi var ya.
Evet.
Orada yürürken sanki Kızıldeniz açılmış arasında yürüyormuş gibi geliyordu bana. Böyle basıyordu yani o.
Hocam acayip teşbih yaptınız. Evet. Ya. Yani kendinizi bu kadar böyle büyük misyonla göndermeseniz belki kalırdınız.
Ya çünkü orası dünya sömürgesinin başladığı ve devam ettiği yer.
Yer evet doğru. Anladın mı? Ben sana bir şey söyleyeyim Mehmet abi. Evet. Sen kendini baştan böyle o tür bir efendim... hani bir rahat şeyle gitmedin zaten bir halet-i ruhiyeyle.
Gitmedim evet.
Evet yani ya bir vesile olsa da dönsem diye gittin yani. Açık ve net konuşalım abi şimdi. Evet. Değil mi yani? Gülfettin abi kaldı değil mi?
Gülfettin abi kaldı tabii. Büyük
tabii
bir
canım şimdi. Gülfettin abinin ya. Oradaki misyonuyla senin misyonun farklı mıydı abi?
Gülfettin abinin o misyonu tabii ki farklıydı. Gülfettin hocam
bir Gülfettin abi orada kraliçeye çok saygılıydı değil mi abi?
Çok trafik kurallarına her şeye saygılıydı hocam. Tabii bir şey gibi o bir Yesevi dervişi gibi gitti
evet,
oraya.
O tam bir şimdi adamlar Erdem'i şöyle tarif evet. ediyor. Diyorlar ki Erdem bir işte efendim İngiliz lady'sinin kapkaranlık bir odada işte efendim hiç kimse yanında yokken estediğinde elini ağzına götürmesidir.
Evet.
Şimdi Gülfettin abi de muhtemelen böyle bir şey var yani orada kendi aldığı terbiyeden mütevellit. Yesevi dervişlerin bir terbiyesi gibi olduğu için. Bir gece yarısında bir yerden geçiyormuşsunuz. Hı. Böyle kırmızı ışık yanıyormuş herhalde.
Evet.
Hiç giden yok, arabaya gelen yok. Siz geçelim demişsiniz, o yok demiş.
Yok burası geçmiyor. Avrupa dedi. Burada dedi geçilmez öyle dedi. Biraz bekledik. Ya Gülfettin ben geçiyorum ne olacak olsun dedim yani. Ondan sonra o gün. Yani şunu söyleyeyim hocam. Bir hakikaten bir Yesevi dervişi edasıyla bütün sabırları tahammül edecek olgunlukta ve bir ruh halindeyken ben tam bir Malkoçoğlu gibi gittim oraya yani tabii. Gittik abi, ve döndük biz sonra tabii Malkoçoğlu evet. oraya yerleşecek hali yok.
Evet. Malkoçoğlu deyince şimdi insan aklına başka şeyler de geliyor hadi abi. Neyi yağmaladın da geldin abi? Nasıl bir ön açtın?
Yağma diye bir şey yok. Bizden aldılar zaten.
Abi şöyle bir korku. Nereye gibi? Londra'yı biz hiçbir almadık
Londra,
ya.
Londra? Hayır öyle olur mu ya? Londra'nın bütün serveti dünya ülkelerini sömürdüğü servettir. O ya Hint'ten almıştır ya Pakistan'dan almıştır.
Tamam.
Bizim malımızı almıştır yine.
Tamam. Yani. Tamam. Ben o şeyi de mesela sanayi devrimi anlatılırken 4 yaşında böyle atölyelere böyle yer altında bir takım madenlere ya da çok elverişsiz koşullarda, şartlarda çalışan çocuklara, onlara böyle çok acırım. Yani onlar aslında bu medeniyet dediğimiz, uygarlık dediğimiz, sanayi devrimi dediğimiz o ekonomik artış aslında o 4 yaşında girip abi o atölyelere 14 yaşında belinde kamburla çıkan o çocukların aslında ahında saklı.
Ya işte tam da o bizde yani o hatta o belki o yazıyı da okusak olur güncelleyip onların bütün ahının o sömürülenlerin bütün ahının orada yansıdığını hissediyorsun.
Of,
çünkü
abi, of.
Zenginlik o kaynaklı. Helal evet. bir paradan kaynaklanmıyor.
Yani siz orada gittiniz o Charles Dickens'ın, Oliver Twist'larının,
evet,
Hindistan'daki o garibanların,
ya,
Pakistanlıların, Bangladeşlilerin, Afrikalıların, evet, falan ahını orada görünce
gördüm.
Ben dedim burada duramam dedim.
Ben burada duramam dedim. Onu hissettim yani. Her
aşk olsun,
her haram birikimin arkasında bir sömürü düzeni vardır. Yani.
Evet, tamam.
Yani,
çok güzel.
Evet.
Hakikaten Mehmet abimizi bu anlamda tebrik ediyoruz. Efendim, şöyle bir şey de var tabii abi ya. Sonuçta biz kendi kendimize yapabileceksek bu işi, kendi kendimize başarabileceksek,
evet, evet,
gidip para vermeye de gerek yok.
Evet.
Yani o noktada dünya da küçüldü bu. İşte hani ona Nazif Gürdoğan Hoca şey diyor. Artık küreselleşme yok, karesellleşme var diyor. Yani bir karenin güzel içerisine sıkıştı dünya artık yani.
Evet, evet. Ekran
manası.
Her türlü dersi
de var.
Evet.
Ekran manasında söylüyor. Her türlü ders de orada. Efendim, her türlü konuşma da orada. Bilgi imkan da orada. Tabii almasını bilene.
Mesele tabii o kare muhabbeti de güzelmiş. Yani biz de onu bazen söylüyoruz bir başka şekilde. Dünya global oluyor. İnsanlar da globalleşiyor yani. O globalliğe direnmek de mesele.
Evet. Kareselleşmek de ayrı bir gündem abi. Onun olması bir ara konuşuruz
yani,
tekrar.
Yani kareselleşmeyi globalleşmeye tercih ederim.
Evet. Onu da inşallah bir sonraki programda
i̇nşallah
konuşmaya çalışalım. Efendim, hayırlı da bugün Mehmet Emine Okur abimizle birlikte, ben Mehmet Lütfü Arslan, yine gönlümüze düşen bir hasbihal yapmaya gayret ettik. Hasbihal kelimesi de çok güzel bir kelime abi. Hal yoksa neyi hasbihal edeceksin?
Evet.
Halin çünkü bir anlamda samimi bir şekilde ortaya konması anlamına geliyor.
Hal de hasbihal güzel, hasbilik de güzel.
Hasbilik de
İkisi
güzel.
Birleşince
İnşallah
hasbihal oluyor.
Hasbihal oluyor. O anlamda Allah da bizi hasbihal etmeye,
İnşallah,
hasbihal
inşallah
yapmaya muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Çanakkale şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Afrin'deki gazilerimize helal olsun diyoruz. Bu güzel günde onların da bu zaferini böyle içten tebrik ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbimiz inşallah ümmeti Muhammed hep dirilik versin. Düşmanlarımıza fırsat vermesin. Ve bizi inşallah İslam'ın istikbalinde hisse sahibi eylesin diye dua ediyoruz. Efendim, bir sonraki hayrola da tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.